Ayrım 60. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 534. Yusuf Aksu büyülenmiş gibi konuğuna bakıyordu. Kendisi de okumuştu bunları ama onun duyduğu coşkuyu duymamıştı. Coşku 5. Murat'tan mı kaynaklanıyordu yoksa Dostoyevski'den mi bilemiyordu. Ona da söyledi bunu. "Olabilir hocam," dedi 5. Murat. Prens Mushkin de General Epanchin'in kızlarının tepkisizliği karşısında böyle şaşırır. Durdu, gözlerini yumdu. "Siz gülüyorsunuz, oysa ben, bu öykü beni öylesine sarstı ki, bu 5 dakikanın düşlerini gördüm. Böyle söyler onlara," diye ekledi. "Hocam alınmayın ama sizde de bu adamdan, bu Lev Nikolayevich Mushkin'den bir şeyler var. Belki size en çok bu nedenle saygı duyuyorum." "Olabilir, ben de az budala değilim. Bunu demek istemedim hocam." "Demek istemiş olsan da haksız sayılmazsın," diye yanıtladı Yusuf Aksu. Yüzüne konmaya çalışan bir sineği kovmak ister gibi elini salladı. "Bütün bunlar çok acıklı. Fazla daldın mı bunaltır. Beni de bunalttı biraz." "Hayır hocam," diye atıldı 5. Murat. "Burada Dostoyevski'den söz ediyoruz. Dostoyevski en büyük acılar içinde bile gülümsetir insanı. General Ivolgin'in konuşmalarını, sürekli uydurma huyunu düşünün. Onunla tanışmadım daha." "Tanışacaksınız, daha neler göreceksiniz." "Evet, tanışacağım herhalde," dedi Yusuf Aksu, içini çekti. "Ama ne olursa olsun bütün bunlar birer öykü." 5. Murat oturuyordu. Birden kitabı eline alıp ayağa kalktı, Yusuf Aksu'nun önüne dikildi. "Evet öyle, ama bu öykülerde her şey gerçek yaşamdakinden çok daha doğru, çok daha derin ve çok daha keskin." "Öyle mi diyorsun?" "Hocam bir düşünün, geçen akşam size babanızın kim olduğunu bile söylemediklerini konuşuyorduk. Her şeyi öyle bir gizlemişlerdi ki, annenizin anneniz olduğundan bile kuşku duyar olmuştunuz." Yusuf Aksu'nun gözleri dumanlandı. "Evet öyle," dedi, içini çekti. "Hiçbir zaman hiçbir şeyin tam doğrusunu söylemediler bana. Hep bir şeyler gizlediler, yani beni aldattılar."
"İyi mi yaptılar peki?"
"Hayır, iyi yapmadılar."
"Öyleyse bakın," dedi 5. Murat. Gene budalayı eline aldı. Göz kararıyla bir yerinden açıp baktı, bir iki sayfa çevirdi. "Bakın hocam, şunu dinleyin," dedi. "Bakın herkesin budala saydığı Prens Mushkin ne diyor? Bir çocuğa kesinlikle her şey söylenebilir, kesinlikle her şey. Büyüklerin çocukları ne kadar kötü tanıdıklarını görmek her zaman sarsmıştır beni. Dostoyevski böyledir. Hep soyutun içinde yaşayan Ivan Karamazov bile Tanrı'ya karşı çocukları tutar. Bir de şu sözleri dinleyin. Çocuklara yalan söylemenin utanç verici olduğunu, gizlemek için ne yapılırsa yapılsın, her şeyi önceden bildiklerini söylüyordum hepsine. Okuyup bitirdikten sonra gözlerini Yusuf Aksu'ya dikti, gözlerinin yaşardığını gördü. "Ne diyorsunuz hocam?" diye sordu. "Adam haklı," dedi Yusuf Aksu titrek bir sesle. "İnsanlar yalansız yaşamalıydı. Ama benim bu konuda konuşmaya hakkım yok."
"Kardeşiniz yüzünden mi?"
Yusuf Aksu yanıt vermedi, elinin tersiyle gözlerini kurulayarak başını önüne eğdi. Sonra birden gülümsemeye başladı. "Ama sen bu kitabı ezbere biliyorsun," dedi. 5. Murad'ın yüzü mutlulukla aydınlandı. "Tam olarak değil hocam ama en az yılda bir kez yeniden okurum bu romanı," dedi. "Dostlarla buluşur gibi. Hani Prens Mushkin de söyler ya, insan bir hapishanede düş kurarak yıllarını geçirebilir. Ben de böyle bir duruma düşecek olsam, koğuşta arkadaşlara ya da hücredeysem kendi kendime, budalayı, cinleri, suç ve cezayı, Karamazov kardeşleri, hatta yalnızca budalayı anlatarak mutlu olabilirim." Yusuf Aksu inanmamış gibi ona baktı bir süre, içini çekti. "Hapishane, evet," dedi. "Ben de bu hapishanede pek mutsuz değildim."
"Hocam bunu nasıl..."
Sözünün arkasını getiremedi. Cemile Hanım, kollarında sıra sıra altın bilezikler, birden içeriye girdi, gülümseyerek onlara bakmaya başladı. ''Şu işe bak, bizim kaçak çocuk da buradaymış. Hiç haberim olmadı.'' dedi. ''Ne zaman geldin sen?'' Beşinci Murat saatine baktı. ''Bir saat oldu belki.'' dedi. ''Bir saat oldu da hocan sana bir bardak su bile vermedi mi?'' diye sordu Cemile Hanım. ''Dur sana bir kahve yapayım.'' Beşinci Murat gene saatine baktı. ''Teşekkür ederim ama ben çok geciktim. Hoca da kitabını okuyacak.'' dedi. Hemen kalkmaya yeltendi. ''Hemen kalkma, biraz daha otur.'' dedi Yusuf Aksu. ''Cemile Hanım'ın kahvesini iç.'' Beşinci Murat oturmasını istemesinin gerçek nedenini anlamak ister gibi Yusuf Aksu'ya dikti gözlerini. Dalıp gitmiş, sanki kendisinin orada olduğunu bile unutmuştu. Arada bir kaşlarını çatmasından kafasını karıştıran bir sorunla cebelleştiği anlaşılıyordu. Kahvesini içip bitirmesinden sonra da cebelleşme hep sürer gibiydi. Bir süre daha bekledi. Sonunda Yusuf Aksu'nun kolay kolay buraya ve bu dakikaya dönmeyeceğini anladı. Birkaç kez öksürdü. ''Hocam, ben kahvemi bitirdim.'' dedi. Yusuf Aksu derin bir uykudan uyandırılmış gibi titredi. Bir süre hiçbir şey söylemeden yüzüne baktı. ''Sana bir şey söyleyecektim.'' dedi. ''Bu senin budala, bizim kuramın yanlışlığını bir kez daha kanıtlıyor.'' ''Öyle mi hocam, nasıl kanıtlıyor?'' ''Şöyle, bu romandaki insanlar da, Dostoyevski'nin kendisi de çok doğal konuşuyorlar. Tıpkı bizim Cemile Hanım gibi. Ne söyleseler içlerinden, yüreklerinden geliyor. Yalan söyledikleri zaman bile. O zaman anlıyorsun ki insanın eli, kolu, yüreği, beyni ne kadar doğalsa dili de o kadar doğal. Bir de Stepan Trofimovic'i dinlemeliydiniz hocam. Şatov'u, Kirilov'u dinlemeliydiniz. Stepan Trofimovic yalan söylerken de doğaldır. Dinlemek, bunu çok güzel söyledin. Daha onların konuştuğu yere gelmedim. Gelemezsiniz çünkü bu adamlar cinlerdedir. Ya öyle mi dedi Yusuf Aksu, utanmış gibi ayaklarının ucuna dikti gözlerini. Ama birden bir akıma kapılmış gibi titredi, gözlerini konuğunun gözlerine dikti. Kekeliğe kekeliğe kuramını anlatırken, arkadaşım Yunus da en az onlar kadar doğaldı dedi. Her söylediğini kendi içinde oluşturup benimsiyor, sonra aynı doğallıkla bize aktarıyordu. Kuramı benliğinin bir parçasıydı. Kendisi ne kadar gerçekse kuramı da o kadar gerçekti. O dediğin adam gibi, neydi onun adı? Stepan Trofimovic. Peki siz anlatınca? Ben onun söylediğini yinelemekle kalıyordum. Ama söylediklerim dilimle bütünleşmiyordu. Birer yalana dönüşüyordu o zaman. Basbayağı yalan söylüyordum. Ama herkes size inanıyordu. Onlar beni Yunus sanıyorlardı. İşin tatsız yanı da burası. Beşinci Murat'ın kafası karışıyor, Yusuf Aksu'nun iyice saçmaladığını düşünmeye başlıyordu. Yani aynı kuram arkadaşınız anlatırken doğruydu ama siz anlatınca yanlış oluyor, öyle mi hocam diye sordu. Bunu mu söylemek istiyorsunuz? Evet, bunu. Ama aynı kuram söz konusu olduğuna göre bir çelişki yok mu burada? Yok, çünkü Yunus'un kuramı her şeyiyle uyum içindeydi. Anlattığımı içtenlikle anlatıyordu. Ama benim ağzımda her geçen gün biraz daha yalan oluyordu. Artık taşıyamaz oldum. Bu düşüncelerin benim olmadığını her seferinde haykırmam gerekirdi. Yaşamım boyunca hiç yalan söylemedim ama tüm yaşamım yalan olup çıktı. Tüm yaşamım, baştan sona. Beşinci Murat hiçbir şey söylemedi, dalıp gitti bir süre. Sonra birden gözlerini Yusuf Aksu'nun gözlerine dikti. ''Hocam, kötü bir dönem geçiriyorsunuz. Çok yorgun olduğunuz da belli. Ama şu kuramı şimdi şuracıkta sizin ağzınızdan dinlemeyi öyle isterdim ki.'' dedi. Yusuf Aksu gülümsedi. ''Siz bir yere yetişmeyecek miydiniz?'' diye sordu. ''Evet, yetişecektim ama çoktan vazgeçtim.'' ''Yanlışlığı kesinleşmiş bir kuram anlatılmaya değer mi?'' ''Değer. Arkadaşınızın kuramı olarak hep doğru kaldığına göre.'' Yusuf Aksu duraladı. Kuramını anlatmayı gerçekten gereksiz buluyordu. Ama birden Beşinci Murat'la göz göze geldi. Dinlemeye çok istekli olduğunu gördü, isteğini geri çeviremeyeceğini anladı. "Peki seni kırmayalım," dedi. Hemen başladı. İnsanların başlangıçta konuştukları doğal dili, yazının bulunuşunu, yazının bulunuşundan sonra yazıdan yola çıkılarak yaratılan eklemlenimli dilleri, bu dillerin yetersizliğinin yol açtığı iletişimsizliği, iletişimsizliğin yarattığı yitik dil özlemini, yitik dil özleminin değişik belirimlerini anlattı. Hem de başlangıçta hiç ummadığı biçimde, coşkuyla birden düşünce değiştirmiş, ağzından çıkan her sözcüğe inanıyormuş gibi. En az bir saat sonra sözlerini bitirdiği zaman 5. Murat ağladı ağlayacaktı. "Hocam, ben ömrümde böyle güzel, böyle tutarlı bir şey dinlemedim," diye kekeledi. "Başlı başına bir şiir, daha doğrusu bir destan." Yusuf Aksu gülümsedi. "Şiir yani bilimsel bir kuram değil," dedi alçak sesle, kendi kendine konuşur gibi. "Yani geçersiz." "Ben bilimsel konulardan anlamam hocam," diye atıldı 5. Murat. "Geçersiz derseniz karşı çıkmam. Ama benim için, benim baktığım açıdan %100 geçerli." "Siz hangi açıdan bakıyorsunuz ki?" diye sordu Yusuf Aksu. Umutla umutsuzluk arasında bocalar gibiydi. 5. Murat bir süre düşündü, sonra birdenbire yüzü nereden geldiği anlaşılmayan bir ışıkla aydınlanır gibi oldu. "Diyelim ki Dostoyevski açısından hocam," dedi. "Dostoyevski kendi gerçeğini Prens Mushkin olarak biçimlendirdi, siz de kendi gerçeğinizi böyle bir dil kuramı olarak biçimlendirdiniz." "Kuramı ben biçimlendirmiş olsaydım söylediğin doğru olabilirdi," dedi Yusuf Aksu. "Ben yalnızca orada burada yineledim. Hem de kendi kuramımmış gibi. Yani hep yalan söyledim." "Hiçbir şey ne %100 gerçek ne de %100 yalandır," dedi 5. Murat. "Bunu da en iyi Dostoyevski gösterir bize. Diyeceğim..." Birden sustu. Yusuf Aksu'nun yüzünün her saniye biraz daha keskinleşen bir acıyla alt üst olduğunu gördü, karşı çıkmaktan vazgeçti. Öyle anlaşılıyordu ki Yunus Aksu kuramını açıklarken ne kadar içtense, Yusuf Aksu da bu kuramın kendi ağzında yalana dönüştüğünü söylerken o kadar içtendi. Üstelik Yunus Aksu'nun kendisi içten de olsa kuramı yanlıştı. Yusuf Aksu'nun acısı hem içten hem gerçek hem de haklıydı. Bunca yıldır onun adıyla anılan, onunla birlikte göklere çıkarılan kuram bilimsel geçerlilikten yoksundu. Yusuf Aksu bunca insanın, bu arada kendisinin sandığı adam değildi. Gene de ona kalırsa hiçbir zaman hiç kimseyi aldatmamış, hiçbir zaman hiç kimseye, hatta kendi kendine bile yalan söylememişti. Şu ortamda bir benzerine daha rastlanamayacak kadar içten, cömert, sevecen bir insandı. Yasal babasının gerçek oğlu, sınıf arkadaşının gerçek kardeşi olup olmamasının hiç önemi yoktu. Bu kimlik ona yeterdi. Onu avutmak istedi. "Hocam, açıkladığınız düşüncelerin ölmüş bir arkadaşınızın düşünceleri olduğunu açıklamadınız, doğru," dedi. "Evet, doğru ama o yaşarken de benimsediğiniz, kesinlikle üstlendiğiniz düşüncelerdi bunlar. Onlara bağlı kaldınız, onları kendi kimliğinizden ayırmadınız. Başkalarıyla paylaşmaya da çalışmadınız. Suç sizde değil." 5. Murat Yusuf Aksu'yla göz göze geldi, tepeden tırnağa titredi. Ak kağıt üstüne yazılmış gibi tüm düşüncesini okudu gözlerinde. Bu adam tüm yetersizliklerini, tüm yanılgılarını anlamış ve yiğitçe üstlenmişti. Kendisini avutmaya, düşüncesini değiştirmeye çalışmak boşunaydı. Bunu görüp de hiçbir şey yapamamanın üzüntüsü içinde başını önüne eğdi. Aynı anda Yusuf Aksu'nun sesini duydu. "Başkaları, evet, bu da kafamı karıştırıyor. Ben yanıldım, tamam, hem de kabaca yanıldım," diyordu. "Peki onlar beni neden böyle yücelttiler ki?" "Biliyorum, eleştirenler, alaya alanlar da oldu. Ama kimi sağcıyım diye alay etti, kimi solcuyum diye. Bilgisizliğimi hiç kimse yüzüme vurmadı. Evet, bir ölçüde başkalarının da payı var bunda. Benim en güçlü yanım belleğimdi. Hiçbir zaman belleğimi övmediler. Belleğimi aklım sandılar. Neden? Bunu bana açıklayabilir misin? Hocam, bunu nasıl söylersiniz diye atıldı 5. Murat. Ne kadar bilgili olduğunuzu herkes biliyor. Hangi büyük savaşın nerede, ne zaman yapıldığını, hangi filozofun hangi kitapları yazdığını sorsam hemen söylersiniz. Bu da çok güzel bir şey. Bunlar bilinenin bilgisi, hepsi bir bellek sorunu, dedi Yusuf Aksu. Ama dili anlayamadım, hiçbir şeyi anlayamadım, hiçbir şeye doğru bir açıklama bulamadım. Gene de insanlar el üstünde tuttu beni. Neden? Soruma yanıt vermedin. 5. Murat çok sağlıklı görünen bir insanda ölümcül bir hastalık yakalamış bir hekim gibiydi o anda. Tüm saygısına karşın yaşlı adamın düşünsel düzeyini olduğu gibi, belki olduğundan da kötü gördüğünden, üzüntüsünü belli etmekten korkuyor, bu çok sevdiği adamdan bir an önce kaçmak istiyordu. Başını kaldırmayı göze alamadı. Geçen gece de söylemiştim hocam, dedi. İnsanlar yanlışı doğruya, bilgisizliği bilgiye yey tuttuklarından. Peki neden? Sanırım bir tür aşağılık duygusuyla hocam. Yüceltecekleri kişinin kendi düzeylerine yakın olmasını istediklerinden, diye yanıtladı 5. Murat. Göğsü hızlı hızlı inip kalkıyordu. Ama herkes yanılabilir hocam, diye sürdürdü. Sizin o eşsiz kardeşiniz bile yanıldıktan sonra. Arkasını getiremedi, soluğu kesilmiş gibi öylece oturdu bir süre. Sonra birden hocam çok geç oldu, dedi, kalktı. Yusuf Aksu'nun elini bile sıkmadan kapıdan dışarıya attı kendini. Asansörde, kapıda, sokakta bu eve bir daha dönmeyeceğini, Yusuf Aksu'nun yüzünü bir daha görmeyeceğini biliyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Yusuf Aksu kirpikleri bile kıpırdamadan onun sessizce kapattığı kapıya baktı bir süre, derin derin içini çekti. Sonra kısa süren bir esenlik duyusunun ardından birdenbire tüm benliğini sarıveren bunalıma karşın, ya da bu bunalım yüzünden, budalayı önüne çekip bıraktığı yerden okumaya girişti. Ancak 5. Murat'ın roman ve yazarı konusunda anlattıklarının etkisiyle olacak, şimdi yaptığı okumaktan çok daha fazla, çok daha başka bir şeydi. Suda balık gibi dolaşıyordu kitabın içinde, değişik kişilerin ardından değişik yerlere girip çıkıyor, konuşmaları, tartışmaları izliyor, şaşırıyor, üzülüyor, hatta kızıyordu. Buna karşın kitabı kapatması durumunda Mushkin, Rogojin, Nastasya Filipovna, Aglaya Ivanovna, Lebedev, Kolya, Hipolit ve tüm ötekiler serüvenlerini sürdürürken kendisi olup bitenlere tanık olma olanağını yitirecekmiş gibi bir an bile okumaya ara vermek istemiyordu. Cemile Hanım'ın arada bir tepesine dikilerek ''Hoca, gene soğutmuşsun yemeğini, acıkmaz susamaz mı oldun?'' demesine bakılırsa, Zeynel Duman'ın da söylediği gibi budalanın bir köşesinde gizlice bir şeyler atıştırdığı bile söylenebilirdi. Böylece 5. Murat'ın gelişinden 2 gün sonra sabahın 3'üne doğru soluk soluğa bitirdi kitabı. Bitkin mi bitkin bir durumda başını koltuğun arkalığına dayayıp gözlerini yumdu. O zaman beyninin ya da gözlerinin içinde, kaç gündür içinde devindiği alanlar, aralarında yaşadığı kişiler yeniden belirdi. Ama bu kez hiçbir düzene uydukları yoktu. Kimi kişiler, yerler ve oluntular hiç mi hiç belirmezken, kimi yerler, kişiler ve oluntular ikide bir geri dönmekteydi. Yusuf Aksu şöyle böyle bir saat sonra dönüp dolaşıp hep aynı oluntulara geldiğini ayrımsadı. Bir anlatı değil de bir ülke, bir kent söz konusuymuş gibi, insanlar ne kadar yalan söylüyor burada, diye mırıldandı. General Ivolgin, Kolya'nın babası, öylesine yalana gömülmüştü ki doğruyu ancak unuttuğu için uydurduğunu sanarak, yani ender bir rastlantı sonucu söylüyordu. Kimileri yalan söyleme tutkusunun doruğunda bile, ta içlerinde sözlerine inanılmadığını, inanılmasına olanak da bulunmadığını sezinliyor, gene de yalanı sürdürüyorlardı. Yalan her yerdeydi, her ağızda, her beyindeydi. Yalnızca Kolya'nın babası değil, herkes yalan söylüyordu. En içten görünen açılmaların ardında bile bir gizli hesap, yani bir yalan gizleniyordu. Arılık örneği Lev Nikolayevich Mushkin bile anlayışla karşılıyordu bunu. Yalanı bağışlanır kılmak için de çiftil düşünceler diye bir kavram atıyordu ortaya. Gözlemlerini bir sonuca bağlamak istercesine evet böyle diye söylendi. Gece boyunca hiç uyumamış olmasına karşın beyni almış başını gidiyor, hep budalanın içinde kişiden kişiye, yalandan yalana geçiyordu. Yalnız burada budala da mı diye söylendi, hemen her yerde. Onlar da budalanın oluntularıymış gibi, maçka çarşambaları, görkemli akşam yemekleri, Pervin Hanım'ın yemeği geçti gözlerinin önünden. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın alıntılarla örülen konuşmalarını, Firuz Polat'ın kendisini benzersiz bir bilim adamı olarak gösteren yazılarını anımsadı. Her yerde benimsendiğine, ikide bir değişik kılıklar içinde karşımıza çıktığına göre, gerçeğe giden yol da yalandan mı geçiyordu yoksa? Dostoyevski'nin kitabı yalanı ortaya çıkarıp büyüterek gözle görülür kılıyor, böylece ister istemez insanın içinde gerçeğe dönme isteğini uyandırıyordu. Ama nasıl? Nasıl dönülür ki gerçeğe diye sordu kendi kendine. Sonra birdenbire, belki de Yunus'un kuramıyla dedi. Hep koltuğun arkalığına dayalı duran başını kaldırıp doğruldu. Bir süre özlemi her insanın benliğinin derinliklerinde yatan, alabildiğine arı bir ilk dil varsaydığına göre, olasılığın hiç de zayıf olmadığını, Bayram Beyaz'ın yaşamın gizini anlama konusunda tüm umutlarını bu kuramı öğrenmeye bağlamış olmasının da bu ön seziyi doğruladığını düşündü. Bayram'ı, Firuz Polat'ı, Zeynel'i, doktoru, 5. Murat'ı boşu boşuna düş kırıklığına uğratmamış mıydı? Ama birden bayağı aydınlanmış olan odanın içinde 5. Murat'ın yüzünü görür gibi oldu. Kendisini dinleyen biri varmış gibi, "Hayır," dedi yüksek sesle, "hayır." Cemile Hanım, eklemlenimli bir dilin içinde kalarak korumuştu varlığını. Ama keşke yalnızca dilde, sözcüklerde sürseydi diye söylendi. Ancak budalada kendi yaşamı da gösteriyordu ki, yalan sözcüklerde değildi yalnız. Edimlerde, düşüncede, içgüdüde, her yerde, her şeydeydi. 60. ayrımın sonu. Sayfa 543.